Ayrım 48. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan. Sayfa 405. Doktor Rıza Nur Lozan'da yaptıklarını anlatıyor. TBMM'nin 2 Mart 1923 tarihli gizli oturumunda Lozan Barış Konferansı delegelerinden Doktor Rıza Nur'un verdiği bilgiler dinlenilmiştir. Doktor Rıza Nur 7 komisyonda birden görev yaptığı için gelişmeleri gayet iyi bilmekte ve müzakerelerin cereyan tarzından bile önemli sonuçlar çıkartmaktadır. Fakat en fazla azınlıklar, sağlık, rehineler ve adli kapitülasyonlarla meşgul olmuştur. Bir de Yunanlıların işgal sırasında memleketin dört bir tarafından toplayıp götürdüğü doktor, mühendis gibi iyi yetişmiş siviller vardır ve bunların sayısının 100.000'i bulduğu tahmin edilmektedir. Doktor Rıza Nur müttefikler tarafından Lozan'da kendilerine takdim edilen projeyi de uzun uzun anlatmış ve karşı çıktıkları noktaları fasıllar halinde izah etmiştir. Milletvekilleri ise öncelikle azınlıklar ve mahkemelerdeki yabancı müşavirler üzerinde durmuştur. Devre 1, Cilt 4, İçtima Senesi 3, TBMM, Gizli Celse Zabıtları, 2 Mart 1339, 1923, 3. Celse. Reis 2. Reis Ali Fuat Paşa Hazretleri, Katip Ziya Hurşit Lazistan, Necati Bey Saruhan. Reis, oturumu açıyorum. Gizli oturum icrası hakkında söz Hüseyin Rauf Beyefendine'dir. Buyurun efendim. Hüseyin Rauf Bey, İcra Vekilleri Heyeti Reisi Sivas. Efendim, müttefiklerin delegasyonumuza verdikleri anlaşma ve projelerin bundan evvelki gizli müzakeresine başlamıştık. Bu müzakerenin gizli olarak devamını teklif ediyorum. Reis, efendim oturumun gizli olmasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Reis, bildiğiniz gibi son defa kabul buyurduğunuz önergenin meali şudur. Yüce Meclis rey ve fikrini ortaya koymadan evvel vekiller heyetine ve delegasyonumuzda bulunan arkadaşlarımızı ve mebus ve müşavir arkadaşlarımızı dinleyerek söz konusu mesele hakkında aydınlatmayı arzu etmişti. Eğer müsaade ederseniz sıra ile evvela heyeti vekile ve üyelerine, sonra delegasyonu ve sonra da müşavirleri dinleyelim. Ondan sonra müzakereye girişelim. Hafız Mehmet Bey, Trabzon. Eski sözler duruyor değil mi? Reis, duruyor efendim. İsterseniz söz alanları bir kere okuyayım. Selahattin Bey, Mersin. Paşa Hazretleri, bir sual sormak isterim. Büyük fasıllar ayrı ayrı müzakere olunmayacak mı? Yoksa tekmil anlaşmayı birden mi müzakere edeceğiz? Reis, efendim, Yüce Meclis nasıl arzu ederse öyle olur. Selahattin Bey, Mersin. Bendenizin bildiğim büyük bir faslı müzakere ederiz ve o fasıl üzerinde fikirler netleşir. Yani fasıl fasıl müzakere edilmelidir. Zannediyorum şimdiki müzakerede ilk fasıl üzerine olsa gerek. Reis, efendim, kabul buyurduğunuz önerge heyeti vekile ve delegeleri dinlemek tarzındaydı. Şimdi bir defa heyeti vekile ve delegasyonu dinleyelim. Rauf Beyefendi, Yüce Meclis'in kabul etmiş olduğu bir önerge vardı. Bu önergeyi meclis namına takdim etmiştim. Yüce Meclis'i delegasyon ve müşavirlerin ne yolda aydınlatacakları hakkında fikirlerinizi lütfen söyleyiniz. Hüseyin Rauf Bey, İcra Vekilleri Heyeti Reisi. Efendim, heyeti vekili namına bendeniz ve gerekse hariciye vekili ve baş delege İsmet Paşa Hazretleri bakış açımızı özetle arz etmiştik. Yüce heyetiniz bundan evvel heyet üyelerini dinlemek istediniz. Faraza hatırımda kaldığına göre maliyedeki izahatı Hasan Beyefendinin vermesi, arazi meselesini hariciye vekili ve baş delege paşanın izah etmesini arzu etmiştiniz. Özetle arzunuzun delegelerin izah vermesi noktasından tecelli ettiğini zannederim ve öyle hatırlıyorum. Bunun için müsaade buyurursanız bu noktaları sırasıyla izah buyursunlar ve münakaşa da sırasıyla yapılsın. Selahattin Bey, Mersin. Rauf Beyefendi, müsaade buyurulur mu? Efendim, mesele anlaşılmıştır. Bendeniz bir teklifte bulunacağım. Uygun görürseniz öyle hareket ederiz. Anlaşma 3 büyük kısımdır. Birisi idari kısımdır. Diğeri mali ve iktisadi kısımdır. Üçüncüsü arazi kısmıdır. Mali ve iktisadi kısım uzundur. Teferruatlı bir meseledir. Siyasi ve arazi kısmı da iyice mütalaa olunabilir. Fakat bunların hepsinden ehemmiyetli olarak Türkiye'nin istiklalini gösteren ve yaptırım hükümleri bulunan ekalliyetler meselesi ve mukabeleler gibi bir takım maddeler ki doğrudan doğruya idari meselelere aittir. Bu halledilmedikçe diğerleri hallolunamaz. Ecnebiler kalan Türkiye neyse onda bir hukuk, bir kanun kabul ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Bunu anlayabilmek için öncelikle idari meselelerden alakamızı kesmeliyiz. Bendeniz evvela oradan müzakere edilmesini teklif ediyorum. Ondan sonra diğer taraflara geçeriz.
Hüseyin Rauf Bey devamla. Efendim, zat-ı alilerinin bakış açısına göre mihenk taşı olarak idari meseleleri gösterebiliyorsunuz. Bazı arkadaşlar adli kısmı, diğer bir kısmı ise mali kısmı ve diğerleri de arazi kısmı telakki edebilirler. Bu itibarla müsaade buyurursanız ana esaslar üzerinde buna buyurduğunuz noktada dahildir. Sırası gelince onu da müzakere ederiz. Arazi meselesinden başlayarak mali, adli, iktisadi olarak devam etsin. Bunlara buyurduğunuz mesele de dahildir. Onun için uygun görürseniz arazi meselesini şüphesiz hepsinden güzel olarak İsmet Paşa Hazretleri aydınlatacaklardır.
İsmet Paşa Hazretleri arazi meselesini izah buyursun.
Selahattin Bey Mersin, İstiklal meselesi evvela müzakere edesin efendim. Bendeniz maruzatımda belki fikrimi tamamıyla anlatamadım. İki kelime ile az daha izah edeyim. Anlaşmada evvela anlayacağımız şey Türk milletinin istiklali keyfiyetini ki dahili idare temin edilebilmiş midir edilememiş midir? Ne dereceye kadar bunda muvaffak olmuşuzdur? Bu temin olunamamış ise bir karış ileri bir karış geri bendenizce bu ikinci derecede bir meseledir. Evvela bu arazi meselesini halletmeye karar verirsek beri taraftaki hususlardan emin olmadan yapabilir miyiz? Hayır. Onun için arazi meselesi kuvvet meselesidir. Kuvvetimiz varsa ta Makedonya'ya kadar gideriz. Kuvvetimiz yoksa geride kalırız. En esaslı müzakere olunacak şey istiklaldir. Bunu müzakere etmeli ve istiklalden şüphemiz kalmamalıdır. Ondan sonra ancak huzur ve vicdan hissederiz. En evvel istiklalin temin edilmesi lazımdır. Bendenizin ricam bunu temin ettikten sonra ister arazi meselesi ister diğer meseleler müzakere edilmiş. Hangisi olursa olsun. Hüseyin Rauf Bey devamlı.
Selahattin Bey Efendi'nin fikrine hükümet iştirak ediyor. Vakit kaybetmeyelim. Bu suretle başlayabiliriz.
Ali Şükrü Bey Trabzon.
Bir sual soracağım efendim. Burada verilecek olan izahat şifahen verilecek izahattır. Bu bakımdan bu kadar mühim olan izahat üzerinden not tutup meseleyi anlamak ve bunun hakkında fikir geliştirip bir karar vermek doğru değildir. Elimize verilen şey devletlerin verdiği yanlış tercüme edilmiş mukabil bir projedir. İsmet Paşa'nın vermiş olduğu mukabil proje nerededir? Bunu evvelce talep etmiştik zannederim ve bugün eğer hükümetin ayrıca yapmak istediği bir şeyi varsa bunun ana hatları nedir? Elimizde görmeliyiz ve ona göre karar vermeliyiz.
Hüseyin Rauf Bey devamlı. Yüce heyetinize ayrıca yapılacak bir teklif yoktur. Müzakerede bakış açımızı açıkça ve özetle arz ettik. Onun üzerine zat-ı haliniz dediniz ki, bunun şu ve şu maddelerini delegelerimiz gelsinler burada izah etsinler. Şimdi hükümet mukabil projeyi yüce heyetinize takdim etti. Şimdi onun maddeleri üzerinde oynamayı kabul buyurdunuz. Olmaz dediniz, işte böyle oldu.
Ali Şükrü Bey Trabzon, bizim mukabil proje yoksa İsmet Paşa'nın evvelce verdiği projeyi veremez misiniz?
Hüseyin Rauf Bey devamla, İsmet Paşa Hazretlerinin vereceği...
Ali Şükrü Bey Trabzon, efendim, evvelce Lozan'da vermiş, Lozan'da son vermiş oldu.
Hüseyin Rauf Bey devamla, müsaade buyurunuz efendim, Selahattin Bey'in teklif buyurduğu tarzda müzakere cereyan etsin. Delegasyon ifade ederler, anlatılmayan noktalara karşı çıkın.
Ali Şükrü Bey Trabzon, karşı çık, havadan.
Hüseyin Avni Bey Erzurum.
Efendim, bendenizin anladığım yine maksat hasıl olmuyor, yine zorluk çıkıyor. Müsaade ederseniz arz edeyim. Efendim, mesele yine anlatılmış olmuyor, yine anlaşılmazlık çıkıyor. Avrupa'dan dönen arkadaşlarımız heyeti vekileye izahat versinler. Heyeti vekile bir proje hazırlamış, bu projeyi Avrupa'ya verecek. Farz ediniz ki yüce heyet bu projenin mahiyetini anlamadan bunlara veriniz dedi. Rica ederim, Avrupa'ya verilecek şeyinin bizden gizlenmesi manasını anlamıyorum.
Hüseyin Rauf Bey devamlı, efendim gizlemek yoktur, yanlış anlama vardır.
Hüseyin Avni Bey Erzurum, efendiler biz dinledik, siz de dinlediniz. Sizin mütalaanızı alarak bir proje verelim demiyor. Hazırladığı projeyi vermek için müsaade talep ediyor. Rica ederim, proje nedir diyoruz, bize göstermiyor. Proje bize verilsin, tertip edilen proje milli iktisat ve istiklalimizle uygun mudur değil midir? Müzakere edilecek budur. Deseler ki evet efendiler sizi dinleyeceğiz, yeni proje yapacağız anlarım. Bugün yanlış yoldan gidiyorsunuz, beyhude vakit geçiriyorsunuz. Heyeti vekile bir fikir edinmiştir. Fakat biz o fikirlerine vakıf değiliz. Onların anladığını biz de anlayalım. Proje için bizim de mütalaamızı almak istiyorlarsa başkadır efendiler. Usul yanlıştır.
Müzakere yanlış yoldan başlamıştır. Projeyi görmeliyiz. Kendilerini aydınlatmalıyız. Ya tasvip edeceğiz ya noksanlarını ikmal edeceğiz. Bunun başka bir tarifi yoktur efendim.
Hüseyin Rauf Bey devamla. Efendim, rica ettiğim ve izahına çalıştığım ve yüce heyetinizce kabul edilen biraz evvel bir önerge verildi. Yüce heyetiniz o önergeyi kabul etti. Buna göre tertibat alındı, hazırlık yapıldı. Gerek verilen müttefiklerin projesine ve gerekse hükümetin düşündüğü bakış açısına dair ait olduğu fasıllarla meşgul olan delegeler izahat verecektir. Bunu kabul buyurunuz. Bu esas üzerinde yürüyelim. İkisini de dinleyeceksiniz. Fikrinize muvafık gelmeyen, doğru bulmadığınız noktalarda itiraz edersiniz. Aydınlatırsınız, düzeltirsiniz efendim. Doğru sesleri. Şimdi efendim, o yanlış bu yanlış, havada konuşulmasın derseniz 5 gün, 10 gün daha beklemek lazımdır.
Ragıp Bey Amasya, birçok havai şeyler basılıyor, onlar da basılsın.
Dipnot, Mehmet Ragıp Topal'a, 1876-1958 yılları arasında yaşamış ve 1. Meclis Amasya Milletvekili olarak görev yapmıştır.
Hüseyin Rauf Bey devamla, o havai şeylerin basılmasına meclis karar vermiştir, kabul etmiştir. O kararınızı veriniz, onu da öyle yaparız.
Reis, canım efendim, her delege okuyup izah edecek, daha nasıl yapalım?
Rica ederim, vaziyet yüce heyetçe kafi derece aydınlanmıştır. Yüce meclisin son defa usul diye 5 saat müzakere ettiği bir mesele vardır. Bir önerge kabul etmişsinizdir. Eğer yüce heyetin kabul ettiği bu önerge bizden başka bir şey istiyorsa o başkadır.
Hayır sesleri.
Yani şekil budur.
Hüseyin Avni Bey Erzurum. Hükümetin tertip ettiği projeyi tanımıyoruz. Hükümetin mukabil teklifi yok mudur?
Hüseyin Rauf Bey devamla. Maliye delegeleri başlayacak.
Neşet Bey Kangırı. Yüce heyet kabul etti ki memleketin idari meselesinde.
Dipnot. Mehmet Neşet Özercan. 1880-1944 yılları arasında yaşamış ve TBMM'de 3 dönem milletvekilliği yapmıştır.
Reis, Rıza Nur Bey Efendi izah verecek.
Rıza Nur Bey, Sinop. Dipnot, Doktor Rıza Nur, 1879-1942 yılları arasında yaşamış, 1. Meclis'te Sağlık, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunmuştur. Aynı zamanda Moskova ve Lozan'da delegelik yapan Rıza Nur, Ankara ile ters düşünce yurt dışına çıkarak hatıralarını yazmaya başlamıştır. Ölümünden sonra açılmak kaydıyla Hayat ve Hatıratım isimli kitabını British Museum'a emanet etmiştir. 1969'da keşfedilen Hayat ve Hatıratım pek çok tartışmayı da beraberinde getirdiği için yasaklanmıştır. Rıza Nur tıp ve tarih dallarında da muhtelif eserler vermiştir.
Önce ekalliyetler hakkında delegasyonun dinlenilmesi arzu buyuruldu. Bendeniz bütün işlerle meşgul olduğum gibi 7 kadar mesele ile daha ziyade meşgul oldum. Alt komisyonlarda bunları söyledim, bunları arz edeyim. Bendenizin izahatım en ziyade uğraştığım meseleler üzerinde olursa daha açık malumat verme imkanı olacaktır. Tabiiyet, ekalliyetler meselesi, sıhhiye, rehineler, Yunanların memleketimizin her tarafında sivillerden toplayıp götürdüğü ve akıbeti bizce meçhul olan kimseler ve Yunan elinde bulunan harp esirleri meselesi, bir de harp esirlerinin ikamet meselesi. Bir de adli kapitülasyonlar ve genel af meselesi ki o da her anlaşmaya girmesi alışılmış olan bir bahistir. Bu meseleye girmezden evvel ufak bir şey arz edeyim. Oraya gittiğimiz zaman karşımızda bütün cihanı bulduk. İngilizler kendi müttefiklerini ve harp zamanında kendileriyle beraber hareket edenleri ve ondan sonra Amerika, Japonya gibi uzak olanları, daha sonra Avrupa'da tarafsız olarak kalmış olan ne kadar devlet varsa onları ve ondan sonra da Ermeniler, Keldani ve Asuriler. Bilmem ne diye bu takım devletleri olmayan cemaat teşkil eder, insanların hepsini getirmişler ve hepsini önümüze sürmüşlerdir. Müthiş bir cephe göstermişlerdir ve bunu Lord Curzon da 2'de 1'de göstermiştir. İşte görüyorsunuz ya, eliyle göstererek karşınızda bir birleşik cephe var demiştir. Şunu söyleyeyim ki, karşımıza bir cihan kafir çıkmıştır ve bizi daima böylece tehdit etmişlerdir. Her bahsi olduğu vakitte münakaşa, büyük bir mücadele, büyük bir harp halini almıştır. Öyle ki sinirlerim tahammülü son dereceye geldi. Güç tahammül ettim. Özetle güç bir şeydi. Her türlü vasıtaya müracaat etmişler, her şey yapmışlardır. En nihayet bu meselelerde birleşmişlerdir. Hepsinde yine birden üzerimize hücum etmişlerdir. Biz her hücumlardan, her meselede bunu nimet olarak söyleyebilirim ki, büyük direniş imkanı neyse onu göstermişizdir.
Bu da zannederim görülmüştür. Gazetelerde o kadarını sızdıramamıştır. Bu ilk şeyimiz de öyle oldu. Harp sahasına benzetirseniz karşımızda bir cephe vardı ve biz ilk hatlarını almışız diyebiliriz kendimizce. Fakat ikinci bir hat, ikinci bir devre gelmişti. Ona diyorlar ki aracı, idare rejim vardır. Yani bir intikal devresi diyebiliriz ki öyle bir hatta orada tesadüf ettik ve onunla da uğraştık. Çünkü böyle şeyler olmasaydı evvela bizim önümüze Sevr anlaşması ile çıkmışlardı. Ve hatta yalnız Sevr değil, daha bazı maddeler ilave etmişler ve karşımıza öyle çıkmışlardı. Bu hal bitmiştir. İkinci devrede başka bir şey çıkartmışlar. Çünkü diyorlar ki biz daima müstakil bir millet olarak, bir devlet olarak yaşayacağız. Milletin kararı kesindir, başka türlü olmaz. O istiklal siyasi mi olacak, idari mi olacak, adli mi olacak, mali mi olacak, iktisadi mi olacak? Hepsini istiyoruz. Başka türlü çaresi yoktur demişizdir. O vakit baktılar ki bir suretle olmadı dediler ki, intikal devresi olsun, başka türlü olamaz, birdenbire bu hale geçilemez demişlerdir. Biz de geçilir dedik. İş mücadeleye dayanmış kalmıştı ve bundan ileri gidememişizdir. Ne kadar çırpındı isek de, didindi isek de olmamıştır. Ve nihayet bize bir anlaşma projesi vermişlerdir ki, onun içinde 3 kısım madde vardır. Bir kısmı 2 tarafça halli kararlaştırılan, bir kısmı da her 2 tarafça münakaşada, muallakta kalandır. Ve bir kısmına hiç bilmediğimiz, imza edeceksiniz diye elimize verilen maddelerdir. Biz de baktık ki başka türlü hiçbir imkan yoktur. Vasıtamız, her şeyimiz tükenmiştir. Ve zaten onlar gitmeye de hazırlanmıştır. Biz de o halde bırakıp buraya gelmişizdir. Onun için arz ediyoruz ve burada malum olduğu şekilde onların bize verdiği projede değişiklik yapılmıştır. Bizim milli emellerimize uygun bir surette yapılan bu değişiklikle Yüce Meclisinizin karşısına geldik. Aferin sesleri. Ali Şükrü Bey Trabzon, mukabil projeyi verdikten sonra geldiniz. Rıza Nur Bey Sinop, hiçbir şey verilmemiştir, gönderilmemiştir. Meselenin şekli budur. Bir taraftan da bir değişiklik yapmışız. Arz ediyorum, hüküm sizindir. Ali Şükrü Bey Trabzon, baş delege vermiştik demişti, zararı yok. Sırrı Bey İzmit, bir sual soracağım. Hepimizin suali var sesleri. Reis tamamıyla izah etsin, ondan sonra sual sorunuz. Rıza Nur Bey devamlı. Efendim, burada projedeki sırayı takip edebilmek için tabiiyetten başlayayım. Tabiiyet meselesi, Türkiye'den ayrılan kısımlarda kalan ahalinin tabiiyeti meselesi, ki zaten her anlaşmadan sonra yapılması tabiidir. Bu ahalinin tabiiyeti ne türlü olacağını gösterir kısım, ki bunda halka oy hakkı verilmiştir. 18 yaşından yukarı olanlar 2 sene zarfında hangi tabiiyeti isterlerse o tabiiyete girer. Zaten umumi ve her yerde yapılan bir şeydir. 18 yaşından aşağı olanlar aile reislerine tabi bir şeyi kazanırlar. Buraya bir şey ilave etmişlerdir. Filistin'de ikamet eden Yahudiler meselesi, ki bize dair bir mesele değildir. Esas ruhu bundan ibarettir. Bundan başka bir şey yoktur. Ekalliyetler meselesi. En çetin işlerimizden birisi budur. Çünkü bütün Hristiyanlık alemi Müslümanların idaresi altında olan Hristiyanların idaresine büyük önem atfediyordu. Bu hususta birlikte hareket ettikleri gibi mevcut delegelere böyle hariçten delegeler, cemaatler, sonradan dünyanın her tarafından telgraflar yağıyordu. Mesela Amerika'dan 5 milyon Hristiyan namına telgraf geliyorsa, mesela bütün İngilizler ve İngiliz kiliseleri oraya telgraflar yağdırıyorlar, papazlar gönderiyorlar. Orası böyle papazlarla vesairelerle dolmuş idi. Biz önce ekalliyetler hukukundan kaçınmak istedik. Büyük komisyonda böyle bir şey kabul etmek istemedik. Büyük bir kıyamet kopardılar. Halbuki bu bizim talebimiz, Misak-ı Milli'nin talebinden de fazlaydı. Çünkü Misak-ı Milli'nin 5. maddesinde ekalliyetlere. Bundan evvel Avrupa devletleri, ki muharebelerle kendi müttefikleri arasında veyahut itilaf devletleriyle sonradan teşekkül etmiş olan Avrupa'da, Polonya, Çekoslovakya gibi memleketlerde yapılmış olan ekalliyetler meselesi vardır ki, o da bizim tarafımızdan kabulünü içine alıyor. 5. maddede neler varsa hepsini içine alıyor. O halde buraya girdik. Bu ekalliyetler hukukunda gördüğünüz bu maddeler yeni projede değişmemiştir. Çünkü biten meselelerdendir. O anlaşmalarda neler varsa onlar mevcuttur. Hatta bir kısmını da çıkarabilmişizdir. Fakat ondan sonra katiyen bir şey kabul etmemişizdir. Mesela kabul ettirmek istemişlerdir, kabul etmemişizdir. İstediler, fazla olarak Cemiyet-i Akvam'dan, yani Milletler Cemiyeti'nden, bizim memleketimize bir sefir göndersinler, bu sefir, diplomat sefirler ne gibi haklara sahip ise o haklara tamamıyla sahip olsun ve memlekette gezsin, dolaşsın, teftiş etsin ve ona göre icraatta bulunsun dediler. Buna katiyen kabul etmeyiz dedik ve pek mücadeleye sebep oldu. Nihayet bunu çıkarttık. Sonra askerlik meselesini soktular ki aralarında böyle bir şey yoktu. Kendi aralarında mevcut olan milletler arası anlaşmada böyle bir şey yoktur. Hepsinin askerliği vardır. Fakat bizim için olmaz dediler. Sebebi nedir diye sorduk. Nihayet bunu da söylediler ki, siz amele taburları yaparsınız, geri gönderir ve kesersiniz. Biz dedik kesmeyiz. Amele taburlarını Hristiyan'dan değil, Müslüman'dan da yaparız. Ama memleketin vasıtaları Avrupa gibi değildir. Hastalık çıkar ölür. Sonra peki öyle olmazsa ayrı taburlar yapınız dediler. Hayır olmaz dedik. Hıyanet ederler. Zaten birçok hıyanetleri vardır. Olmaz dedik. Dediler ki Avrupa kamuoyu bununla Avrupa Hristiyan alemi ve Müslüman alemi birbirlerine ısınırlar. Müslüman ve Hristiyan memlekette kardeş gibi olurlar. Biz dedik ki böyle olmaz. Bir kışlada yaşarlarsa o vakit kardeş gibi olurlar. Birbirlerine alışırlar, birbirlerini severler. Birbirlerinin dilini bilirler. O vakit kardeş olurlar dedik. Nihayet askerlik meselesi için Venizelos bir teklifte bulundu. Buna o kadar ehemmiyet verdiler ki, hatta bu mesele birkaç oturum tuttu. Böyle boşlukta 5-6 mesele kalmıştı. Onlar arasında yine münakaşa ve mücadele olmuştur. Venizelos en nihayet demişti ki, siyasi hak en büyük bir haktır. Ekalliyetler sizin memleketinizde seçme hakkından yasaklansın. Biz dedik ki onlar da vatandaştır. Vatandaşlar siyasi hakka malik olmalıdır. Nitekim askerlik de böyledir. Her hak müşterek olmalıdır. O da kalsın, askerlik de kalsın dedik. Onların maksadı bunu da ileri sürerek askerlikten kurtarmak istiyorlardı. Onlar için tabiri caiz ise askerlik bir umacı gibi bir şeydir. Komisyonda bu münakaşa esnasında demişizdir ki, efendiler bu dünyada olamaz. Bir memleketin fertlerinin bir kısmı Hristiyan diye askerliğe gitmesin, Türk gitsin, onlar ticaret etsin. Onlar ticaretini kaybetsin, berikiler zengin olsun. Hatta şunu dahi söyledim ki, bir kısmı ailelerinin yanında bulunmasın, diğerleri ailelerinin yanında bulunsun ve çocuk yapsınlar. Tunalı Hilmi Bey Bolu, evvela bunu söylemeniz lazım gelirdi. Gülüşmeler. Rıza Nur Bey devamla. Burada bir de patrikhane meselesi mevcuttur. Askerlik neticesi ne oldu sesleri? Askerlik neticesi askerliği onlar da teşmil etmişizdir. Asker olacaklardır. Hatta İstanbul'daki Rumlar icap ederse Van'a gidip askerlik edeceklerdir. Çok güzel sesleri. Patrikhane meselesi şu suretle olmuştur. Mehmet Şükrü Bey, Karahisar'ı Şarki. Rıza Nur Bey daha mühim olan. Reis, müsaade buyurun. Sizden evvel kişi vardır. Mehmet Şükrü Bey Karahisar'ı sahip. Sual soracağım. Münakaşa durumunda olan ve halledilmeyen meseleleri söylesinler. 48. ayrımın sonu. Sayfa 412.